Ayrım 6.
Kazanılan bu yenilikler tekrar edile edile itiyat, alışkanlık halini alıyorlar. Bu alışkanlıklar organların değişmesine sebep oluyor. Bazı organlar daha faal, bazıları ise hareketsiz oluyorlar. Faal olanlar fazla çalışarak hacim, cisimlerini ve melekelerini arttırıyorlar. Atıl olanlar ise terk edilmiş gibi küçülüp köreliyorlar. Mesela dişler birçok hayvanlarda vazife görmekteyken gıdasını çekinmeden yutan hayvanlarda köreltilmişlerdir. Karınca ve balina gibi. Gözler bütün hayvanlarda mevcut iken, güneşten, ışıktan mahrum karanlık hayatı yaşayan köstebek ve yer faresinde dumura uğramıştır. Bataklık ve göl kenarında büyüyen sazlar, çok derin olmayan sularda yarıda kalmış saçak gibidirler. Bir akarsuda saçakların 1,5 metreye kadar uzadıkları vakidir. Adi ve kara kurbağaların yavru halindeyken solungaçları vardır. Fakat sonradan kuyrukları düşünce ayak ve ciğer teşekkül eder. Balıkların bazıları muhite uymak için karada yaşayabilmeleri kastıyla ciğerleri suda yaşayabilmeleri için de solungaçları teşekkül etmiştir. Bazı kuşların birbirinden pek az farkları vardır. Karabatak daima kartal ve akbabaya, küçük martı, deniz ördeği, çaylak ve doğana, su kırlangıcı, kırlangıca, balıkçıl, leylek, telli turna ve deve kuşuna benzerler. Memelilerden foklar, köpeğe, deniz ayısı, su aygırına benzerler. Misaller için Ethem Necdet adı geçen eser 18, Felsefe Mecmuası sayfa 114 ve diğerleri. Organların yer ve vazifeleri de muhitin, ihtiyaçların, fiillerin ve alışkanlıkların tesirine göre değişir. Mesela engin deniz derinliklerinde yaşayan balıkların gözleri yan taraftadır. Ot yiyen hayvanlar iridirler. Et yiyenlerin pençeleri gayet kuvvetlidir. Muhitin ve ihtiyacın tesiri, kanguru ve deve kuşu gibi hayvanlarda değişik şekiller arz eder. Çevreye uymak ve onun doğurduğu ihtiyaçları temin etmek için her organ hususi olarak teşekkül gösterir. Mesela memelilerin en uzun boylusu olan zürafa. Supi Ethem, Darwinizm sayfa 52. Çıplak ve çorak arazide yaşadığı için bulunduğu muhite uymak mecburiyetinde kaldı. Çevre kumsal olduğu için gıdasını ancak yüksek ağaçların dalları arasındaki yapraklardan temin zarureti hasıl olmuş ve boynunu yukarıya uzata uzata hayvanın boynu gelişmiştir. Sonra bu gelişme irsi birikinti ile nesilden nesile geçerek bugünkü hale gelmiştir. Şüphesiz zürafanın ilk teşekkülü böyle değildir. Ancak ihtiyaç ve çevrenin tesiriyle boynu uzamıştır. Lamarck bu çeşitli misallerden şu kanunu çıkarıyor. Organizmaların gelişme devrinde organları çok çalıştıkça daha fazla kuvvet ve meleke kazanır. Aksine organlar muhitin tesiri ve ihtiyaç sevkiyle gayri faal ve hareketsiz kalırsa körelir, kuvvet ve güçlerini kaybeder. Eğer kazanılan vasıflar irsen, yeni nesle geçmeyip şahsın hayatıyla kaybolup gitseydi, organların değişikliği neve tesir etmeyecekti. Halbuki muhitin tesiri türün hayatını da değiştiriyor. Lamarck buradan şu kanunu koyuyor. Çevrenin tesiriyle organizmaların kazandığı ve kaybettiği şeyler, bünye ve vazife değişiklikleri nesilden nesile intikal eder. Ethem Necdet adı geçen eser sayfa 19. Buraya kadar Lamarck'ın esas fikirlerini görmüş bulunuyoruz. Şu halde şekil değiştirmeyi amil olan muhit ihtiyaç ve adettir. Muhite en iyi intibak edenler nevilerinde devam etmişlerdir. İntibak edemeyenler ise kaybolup gitmişlerdir. Böylece intibakla kazanılan vasıflar oğuldan toruna intikal ederler. Bu vasıflar bağlı oldukları organlarda kullanıla kullanıla gelişirler. Kullanılmayan organları da küçültür veya yok ederler. Materyalistlere göre Lamarckizmin hakiki kıymeti, insanlığı efsanevi bir akideden dinlerin safsatasından kurtardığı için cihan değer. Supi Ethem Felsefe Mecmuası sayfa 98. 2. Darwinizm. Darwinizmin kurucusu İngiliz tabiat alimi Charles Darwin'dir. Charles Darwin 1809-1882 yılları arasında yaşadı. İlk tahsilini doğduğu şehirde yaptı. Çocukluğu bir nevi koleksiyon merakı içinde geçti. Önce papaz olması istendi. Fakat tıp tahsili için Edinburgh'a gönderildi. Orada çalışmayınca Cambridge'e verildi. Orada da çalışmayıp zamanı eğlence ve kumarla geçirdi. Nihayet 1831'de üniversiteyi bitirebildi. Güney Amerika ve Pasifik adalarında 5 senelik bir seyahat yaptı. Bu seyahatten maden, bitki, hayvan ve fosillerden mürekkep zengin koleksiyonlarla döndü. En meşhur eserleri şunlardır: Türlerin Kökeni ve İnsanın Kökeni. Darwin'in nazariyesi iki esas kanuna dayanır. A. Hayat mücadelesi, B. Tabii ayıklanma. Seleksiyon natürel. Umumi hayat mücadelesi, uzviyetler insanı hayrete düşürecek kadar fazla çoğalmaktadırlar. Ehli hayvanlar vahşet haline dönünce çok fazla ürüyorlar. Bitkiler de böyledir. İnsan türü o kadar ağır üremesine rağmen her çeyrek asırda nüfusça bir misli artıyor. Aynı şekilde diğer organizmaların çoğalmaları da tasavvur olunursa, Ethem Necdet, Tekamül ve Kanunları, sayfa 28-29. Netice dehşet vericidir. Bir de organizmaların nesilleri tam ömür sürerlerse, bir nevin sayısı az zamanda yeryüzünü istilaya kâfi gelecektir. Hakikatte organizmaların bu şekilde üremelerine birçok maniler vardır. Bunların başında gıdasızlık gelir. Bu yüzden ölenlerin sayısı yaşayanlara nispetle çok daha fazladır. Bundan anlaşılıyor ki yeryüzündeki gıdalar organizmaları besleyemiyor. Halbuki hayatın gayesi gıdalanmak ve üremek meyilinden ibarettir. Çünkü her fert hayatta bu iki hususun faili olmaya mecburdur. Zira nefsi muhafaza için yemek, neslin devamı için üremek lazımdır. Supi Ethem, Darwinizm, sayfa 121. Şu halde her canlı gıdasını temin için yürüyerek, çalışıp didinecek, aynı zamanda türünün bekası ve neslinin idamesi için daima mücadele edecek, yanındaki ile kavga yapacak. Elinden zorla alabilecekse yaşayacak, alamazsa mahvolacak. Öyleyse hayat mücadelesini doğuran açlık ve ihtiyaçtır. Supi Ethem, adı geçen eser, sayfa 128. Zira canlı muhitin tahriplerine karşı koyabilmek için, yani ölmemek için gıdaya muhtaçtır. Bunun yanında ferdi zafere ulaştıran kuvvettir. Çünkü ferdin mücadele edebilmek için sıhhatten başka ısı ve rutubete, kuraklık, açlık ve susuzluğa uzun müddet tahammül edecek kuvvetin bulunması da icap eder. Bu kuvvet de adale kuvvetidir. Edward Hartman, Darwinizm, sayfa 54, Türkçesi Memduh Süleyman. Dünyada her şey kuvvetindir. Hayat hakkı özellikle kuvvetliye mahsustur. Canlının ismi ve şekli ne olursa olsun, netice hile ve kuvvetle galip gelmektir. Aksi takdirde ölümle karşılaşılacaktır. Supi Ethem, adı geçen eser, sayfa 130-133, B. Tevfik, Felsefe-i Fert, sayfa 12. Darwin'in hayat mücadelesi, sonunda seçkinleşme ve mükemmelleşme tezi, Malthus'un nüfus çoğalmasını izah için ileri sürdüğü fikirden ilham alıyordu. Malthus, 1838'de neşrettiği bir eserinde canlıların kendini besleyemeyecek kadar üreme ve çoğalma meyline sahip olduklarını yazıyordu. Darwin de öyleyse diyordu, canlılar yaşamak için muhtaç oldukları şeyleri kazanmak maksadıyla rekabet ederler ve birbirlerine düşman olarak mücadele ederler. Rekabet ise her şahsın, her canlının hayatta kendine iyi bir mevki bulmak için çalışmasıdır. Dikkat edilirse hayat hakkının yalnız kuvvetliye mahsus olması fikrinin İngiltere'nin o zamanki sömürgeci zihniyetine uygun olduğu görülür. Böylece zayıf ve geri milletleri asırlarca sömürmelerini bu fikirle meşru göstermeye çalıştıkları ve İngiliz gençlerine de bu fikrin aşılandığı söylenirse yanlış bir şey denilmiş olmaz herhalde. Açlık, ihtiyaç ve rekabetin doğurduğu hayat mücadelesi daima kuvvetliler lehine neticelendiği için zayıflar ezilir ve kaybolurlar. Yaşama hakkını elde eden kuvvetliler ise zeki, çevik ve atılgandırlar. Daima çoğalan canlılar arasında yaşayabilmek için bu mücadele hakikatte bir seçme yapmış oluyor. En becerikli ve herhangi bir sebeple yok olmaktan kurtulmaya en elverişli olarak seçilenler çoğalmaya muvaffak olurlar. Diğerlerinin kendileri de A. Weber, Felsefe Tarihi, sayfa 343. Nesilleri de mahvolup giderler. Bunlar tabiatın mahkum ettikleri, ötekilerde seçtikleridir. İşte Darwin'in tabii ayıklanma dediği şey budur. Şu halde tabiat kuvvetliyi seçmek suretiyle canlıların evrimine hizmet etmektedir. Tabii ayıklanma prensibine göre daima kuvvetliler galip geliyorlar. Halbuki kuvvetlilerin yanında zayıfların da yaşadıkları görülmektedir. Bu hususta şöyle izah ediliyor. Kuvvet sadece adalede değil, riya, güzellik ve hilede de vardır. Şu halde birinin adale kuvvetini, diğerinin başka bir meziyeti telafi eder ve kuvvetler arasında denge kurulur. Supi Etem, adı geçen eser sayfa 140. Darwin bu tabii ayıklanma prensibini hayvan ve bitki yetiştiricilerin yeni ve sağlam çeşitler elde etmek için başvurdukları suni, beşeri seçkinleşmeden çıkardı. Suni seçkinleşmede insanlar daha kuvvetli tohumları ve damızlıkları seçerek canlıların tekamülüne hizmet etmektedirler. Bu sayede yabani güller güzel bahçe gülleri haline geliyor, meyveler daha büyük ve lezzetli oluyorlar, ehli hayvanlar daha çeşitli, daha güzel ve faydalı neviler halini alıyorlar. Darwin bu hali görünce aynı hadisenin tabiatta aynı vasıtalarla değilse bile hiç olmazsa aynı tertip ve düzende vuku'a gelebileceğini düşündü. Her iki ayıklanmanın meydana getirdikleri derece derece ve daimi şekil değiştirmelerin organizmalar üzerindeki tesiri ancak asırların geçmesiyle kendini belli eder. Edward Hartmann, ayıklanma prensibini ileri sürerken Darwin'in ani değişmelerden haberdar olmadığını söylüyor ve bu prensibi kabul edişindeki sebebi de Darwin'in şekil değiştirme öğretisini maneviyat vadisinden ihraç etmek ve maddi ve esaslı bir kaide bulmak gayretinde görüyor. E. Hartmann, Darwinizm sayfa 49. Darwin ayıklanma prensibinin amilleri olarak hayat mücadelesi, değişme kabiliyeti ve meziyetlerinin yanında bir de veraseti, kalıtım görüyor. Hayat mücadelesinde seçilen en kuvvetliler birbirleriyle birleşirler. Bu bir ayrı üremedir ki, ürünün daha sağlam ve dayanıklı olmasına sebep olur. Kuvvetlilerin devamlılık hazırlayarak karakterleri nesilden nesile geçer ve böylece veraset vuku'a gelir. Yeni ırklar, yeni türler baş gösterir. Verasetin bir tesir yapabilmesi için fert tarafından kazanılan vasıfların kalıtım yolu ile geçmesi icap eder. Zira kabul edilen nazariyeye göre irsen nakledilecek vasıflar evvel emirde değişme kabiliyetinin tesiri altında meydana gelmiş olmalıdırlar. Bundan verasetin ayıklanma prensibini izah için ortaya atıldığı anlaşılır. Darwin ayıklanma prensibini izah için bazı yardımcı kaideler de ileri sürmüştür. 1. Dış şartların organizma üzerine doğrudan doğruya tesiri. 2. Organların kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan tesir. 3. Cinsi ayıklanma. İlk iki kaideyi bir tarafa bırakıp Darwin'in cinsi ayıklanma hakkındaki düşüncelerini görelim. Bu ayıklanma cinsinden faydasızlığı tahmin edilecek seciyelerin yok olması ve dişilerin süsleyici özelliklerinin tercihi esasına dayanır. Darwin'e göre üremeye tesir eden şeyler, şekiller, renkler, güzel kokular ve güzelliktir. Bunlar erkeğe dişinin sevgisini kazandırır. Mesela horozların renkli, süslü ve uzun tüyleri, erkek kelebeklerin renkli kanatları böyledir. Dişilerde de bunlara mukabil iş ve cilve vardır. Bu ayıklanma tarzı fertleri mücadeleye hazırlar. Darwin cinsi ayıklanmanın nasıl olduğunu şöyle izah ediyor. Mesela göç eden kuşlarda erkekler bir yere daha evvel varıyorlar. Dişiler aynı yere varmazdan evvel üreme zamanı geliyor ve erkekler arasında cinsi ayıklanma meydana geliyor. Cinsi seçkinleşme için S. Etem adı geçen eser sayfa 146, E. Necdet adı geçen eser sayfa 50. Bütün bu söylenilenlerden şu netice çıkıyor. Ayıklanma bütün türleri en uzak ve en ilkel bir noktadan çoğaltmıştır. Yani her şey bir asıldan değişerek bugünkü halini almıştır ve bu değişme basamak basamak ve çok ağır olduğu için daima gözden kaçmaktadır. Ayıklanma prensibi organizma ile gayeci özelliklerin hepsini izaha kafidir. Organizmanın ve duyu organlarının bir maksat için çalıştıklarını, sanat bakımından insanı hayrete düşüren ve gayeye dayanan bir yaratmayı müdafaa edenler, sati düşünceli insan güruhlarıdır. S. Etem, A. E. sayfa 181. Materyalistlere göre bu nazariye, gayeciliğe inananlara en büyük delili veren gözün, kulağın teşekkül tarzını bile izah eder. Hayvanlar aleminin tekamülünde meydana gelen ilk göz, öküz türünün tekamülündeki ilk boynuz gibi basit bir başlangıçtan ibaretti. Balığın yüzgeci, kuşun kanadı insanın kolundan ne kadar uzaksa o da şimdiki yüksek türlerin gözünden o kadar uzaktı. Binlerce asırlık bir tekamülden sonra göz şimdiki mükemmelliğe ulaştı. Buna zeki bir müdahale neticesinde değil fakat eşyadaki zaruret dolayısıyla ulaştı. Bütün hayvani içgüdüler ve insani zeka bu şekilde meydana gelmişlerdir. A. Weber, adı geçen eser sayfa 344, Mehmet Saffet, M. A. Felsefesi sayfa 103. Organlarımızın bünye ve teşekkülünde gizli olan gaye, yaratıcı ve şuurlu bir sebep olmadan nasıl meydana gelmiştir? Darwin'e kadar materyalizmin cevap veremediği bu gayeci suale, Darwin'in gaye sebebi mekanik izahı ile bir cevap bulunmuş oldu. Böylece çağdaş materyalizm kendine büyük bir delil ve dayanak noktası elde etmiş oluyordu. Ayıklanma prensibinin tabii bir neticesi de insanın maymundan geldiği meselesidir. Darwin insanı düşmüş bir melek sayan ilahiyatçı görüşlere karşı insanın sonradan tekamül ederek akıllanmış bir hayvan olduğunu ileri sürmüştü. İnsan Hippocantripus adı verilen insana benzeyen bir maymundan türemiştir. Darwin insanın hayvan asıllı olmasına rağmen ruhi ve ahlaki sahiplerinin motiflerinin kökleri hayvanların ruhi halleri içinde gömülü bulunur diyordu. Buna da maymunların ayak şekilleri, gorillerin beyinleri, orangutanların umumi vücut yapıları itibariyle insana benzediğini misal olarak gösteriyordu. Ve buradan insanın maymun asıllı olduğunu çıkarıyordu. Darwin'e göre bu görüş insan haysiyet ve şerefini azaltmayacaktır. Çünkü hayvanlarda da her çeşit ahlak duyguları bulunmaktadır. İnsanın maymun aslından geldiği fikrine isyan etmenin sebebi maymunun ahmak ve gülünç olarak tanınmasıdır. Aslında maymunla insan arasında bir takım derece farklarından başka bir şey yoktur. Maymun meselesine dair E. Necdet A. E. sayfa 174 E. Hartman A. E. sayfa 18. Materyalistler insanın maymundan geldiği hakkındaki bu faraziyeyi kendilerine daima temel diye kullandılar. Bu sayede bütün manevi hayatı ve kıymetleri maddi köklere irca edecek en kuvvetli delili bulduklarına inandılar. H. Ziya Ülken, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, sayfa 27, İstanbul 1951. Materyalistlere göre Darwin nazariyesi evrim teorisinin bir cüzü olsa da yine büyük, yine yüksektir. Çünkü ananelere bağlı inançları, hurafeleri sarsan ve yıkan bu nazariyedir. Ve Darwinizmin kıymeti bu meziyetiyle ölçülür. S. Etem A. E. sayfa 179. Yine bu nazariye sayesinde gaye sebep fikrinin sakatlığı ortaya çıkmış ve istikrar kazanmıştır. Yine onlara göre Darwinizmin başarıları şöyle sıralanabilir. 1. Uzvi alemle gayri uzvi, inorganik alemin aynılığını ileri sürmesi. 2. Böylece monizmin temelinin korunmuş olması. Veraset ve çevreye uyma kanunları tam öğrenilirse, hayvani organizma ile nebati organizma arasındaki samimi münasebet, bünyevi teşekkül sebepleri ortaya çıkar. Darwinizm ile tabiat olaylarının hepsi idrak ve izah edilebilir. 3. Darwinizme istinad edilirse, ilk yaratılış nazariyesinin ne kadar boş olduğu anlaşılır. Materyalistlerin boş dedikleri yaratılış nazariyenin esası kısaca budur. Allah önce göğü ve yeri, sonra nuru yaratmış, sonra suyu topraktan ayırmış. Gayri uzvi, inorganik maddeden başka bir şey olmayan arz, üzerinde canlıların yaşayabileceği bir hale gelince, önce bitkiler, sonra hayvanlar, nihayet bütün arza hakim olan insan yaratılmıştır. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, Bab 1. 3. Spencer Felsefesi. Spencer'ın anladığı manada evrim geçmişi, hali ve geleceği içine almak şartıyla bütün zaman boyunca daimi ilerleme içindedir. Filozof bütün mazi ve istikbal ile birlikte alemin tam bir tarihini vücuda getirmek istedi. Böylece sehabiyelerden, bulutlardan meydana gelmiş samanyolu şeklindeki parlaklıkları, yıldızlara ve yeryüzüne, inorganikten maddeden uzviye, bitkilere, hayvanlara, yüksek hayvanlara, üstün uzviye, zihni ve maneviye doğru bir evrim silsilesi arz eder. Spencer'a Herbert Spencer, 1820-1903 seneleri arasında yaşamış bir İngiliz filozofudur. Esas mesleği mühendisliktir. En mühim eseri 1862'de neşrettiği İlk Prensipler'dir. Göre, alemin, arzın, yeryüzündeki hayatın ve cemiyetlerin evrimi daima iki safhada ve basitten karmaşaya doğru olmuştur. Bu evrim, cemiyetlerin aile, güzel sanatlar, fikir, inanç, ahlak ve hukuk gibi diğer unsurlarında da vuku bulmuştur. Spencer'ın koyduğu umumi evrim kanunları şunlardır. Dağınık, belirsiz bir halden, toplu, muayyen ve mütecanis, aynı cinsten bir hale geçiş. Basit, mütecanis, gayri uzvi bir halden, gayri mütecanis, organlaşmış, karmaşık bir hale geçiş. Evrimde bir de tedenni, gerileme, çözülme vardır ki, kemale doğru gidişin zıddıdır. Yani bir cinsten, karmaşık ve uzuvlaşmış halden uzuvların, mesleklerin ve vazifelerin azalarak kaybolması, hukuk, ahlak, aile ve benzerinin gerilemesi, cemiyetin ayrı cinsten ve belirsiz bir hale geçmesidir. Sonra aynı cins, toplu kütlenin dağılması ve şekilsiz bir hale gelmesidir. Birinci safha. Mesela ihtiyarlıkta gözün görmemesi, kulağın sağırlığı, uzviyetin ölüp dağılması gibi. Yalnız ilerleme bütünde ve parçalarda devam eder. Gerileme ise en çok parçalarda görülür. Bu sebeple güneşler, gezegenler kaybolur fakat alem daima bakidir. Cemiyetler inkiraza uğrar, kaybolur. Halbuki insanlık ilerlemeye devam eder. E. Necdet adı geçen eser sayfa 196. Bütün bunlardan evrimin bir tarifini çıkarmak icap ederse şöyle denebilir. Evrim düzensiz, dağınık, belirsiz ve tek cinsli bir halden düzenli, belli, çok cinsli bir hale geçiştir. H. Spencer İlk Prensipler Cilt 2, sayfa 87, 118-142, İstanbul 1947, Türkçesi Selmin Evrim. Yalnız yukarıda da söylenildiği gibi, evrimin geçmiş ve geleceği içine aldığı ve bütün alemi kapsayıcı olduğu unutulmamalıdır. Spencer, insanlığın geçirdiği evrimin ilk zamanlarını teşkil eden şuursuz devreyi bilmeye imkan olmadığını söyler. İnsanın çocukluk devresini bilmediği gibi, İnsanlık da iptidai devrinin şuuruna sahip değildir. Bu devreyi öğrenmek için yapılacak araştırmalarda takip edilecek metot mukayese metodudur. Mesela bir insan kendi doğumundan ve o devreye mahsus hissi hallerden tamamen habersizdir. Fakat bu çocukluk hallerini o kimsenin anne ve babası şuurlu olarak bilmektedirler. Şimdi o insan kendine ve aleme karşı şuursuz kaldığı çocukluk devresini anne ve babasından öğrenebilir. Bunun yanında kendi çocuklarında da hayatın o şuursuz devresini görüp inceleyebilir. Çocuğundaki iptidai devrelerin birbirine benzeyen ruhi hallerini yek diğeriyle mukayese ederek bir netice çıkarabilir. Fakat bu neticeler ne dereceye kadar doğru olur ve bunların ilmi ve felsefi değeri ne olabilir? Bu ciddi sualin cevabı verilmiştir. İnsanın ve insanlığın evrim tarzı arasındaki bir paralellik, paralelizm ve benzerlik vardır. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Felsefe Dersleri sayfa 266, İstanbul 1335. İnsan, rüşeymi hayatının ana rahmindeki hayatı, cereyanı esnasında bütün organik mertebelerin evrim derecelerini geçiriyor ve bugünkü olgunluk çağına gelinceye kadar bütün cinsi hayatın safhalarını arz ediyor.